İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazlar. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Yaşayan gezegen Dünya. Big Bang'in ardından evrende oluşan olağanüstü düzen ve dengenin en önemli sonuçlarından biri, yaşama elverişli bir gezegenin meydana gelmesidir. Yaşama imkan tanıyacak bir gezegenin oluşabilmesi için tüm evrende gerçekleşmesi gereken şartlar o kadar fazladır ki, bu kadar şartın rastlantısal olarak bir araya gelebilmesi imkansızdır. Dünya, iç içe geçmiş pek çok kompleks sistemin her an işlemekte olduğu canlı bir gezegendir. Diğer gezegenlerle kıyaslandığında insan yaşamı için özel olarak tasarlanmış olduğu her yönden kendini gösterir. Bu gezegenin her noktasında atmosferden yerin derinliklerine kadar hassas dengeler üzerine kurulu bir yaşam hüküm sürer. Yeryüzündeki bu milyonlarca hassas dengeden yalnızca birkaçını yakından incelemek bile yaşadığımız dünyanın bizim için özel olarak tasarlanmış olduğunu göstermeye yeterlidir. Gezegenimizdeki dengelerin en önemlilerinden biri etrafımızı çeviren atmosferde kendini gösterir. Dünyamızın atmosferi yalnızca insanın değil, yeryüzündeki tüm canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri için gereken en uygun gazları en uygun oranlarda içerir. Atmosferin karışımında bulunan %77 oranındaki azot, %21 oranındaki oksijen, %1 oranındaki karbondioksit ve diğer gazlar canlıların ihtiyaçları için gereken en ideal değerlerdedir. Bu gazlardan canlılar için hayati öneme sahip olan oksijen, aldığımız gıdaların yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlar. Eğer oksijenin atmosferdeki oranı %21'den fazla olsaydı, hücrelerimiz kısa süre içinde hasar görürdü. Ayrıca canlılık için gereken bitki örtüsü ve hidrokarbon molekülleri de tahrip olurdu. Eğer bu oran daha az olsaydı, solunum yapmamız zorlaşır ve aldığımız gıdaların enerjiye çevrilmesi mümkün olmazdı. %21'lik oksijen oranı canlılık için belirlenmiş en ideal orandır. Yalnızca oksijen değil, atmosferi oluşturan azot ve karbondioksit gibi diğer gazlar da canlılığın devamı ve ihtiyaçları için en ideal oranlarda düzenlenmişlerdir. Atmosferdeki azot miktarı oksijenin zararlı, yakıcı etkisini dengeleyecek en ideal oranda bulunmaktadır. Bu oran, yeryüzündeki canlılığın enerji ihtiyacının temeli olan fotosentez işlemi için de en ideal ölçüdedir. Karbondioksitin oranı ise yüzey ısısının kararlı kalması ve özellikle geceleri ısı kaybının önlenmesi için gereken en uygun değere sahiptir. Atmosferde %1 oranında bulunan bu gaz, yeryüzünü adeta bir yorgan gibi örterek ısının tümüyle uzaya dağılıp yok olmasını engeller. Bu oranın artması halinde yeryüzünün ısısı aşırı derecede artacak, iklim değişiklikleri meydana gelecek ve canlı yaşamı açısından önemli bir tehlike oluşacaktır. Bu oranların sürekliliği de mükemmel işleyen bir sistem sayesinde gerçekleşir. yeryüzünü kaplayan bitki örtüsü karbondioksiti oksijene çevirerek her gün tam 190 milyar ton oksijen üretir. Diğer gazların oranı da iç içe geçmiş karmaşık sistemler sayesinde sürekli olarak dünya üzerinde sabit tutulur. Bu şekilde tüm canlılığın devamı sağlanır. Görüldüğü gibi hayat için gerekli olan ideal gaz karışımı yeryüzünde var olmakla kalmamış, aynı zamanda bu düzeni koruyacak ve sürdürecek olan mekanizmalar da beraberinde kurulmuştur. Çünkü bu dengenin bir an için bozulması, oranların çok kısa bir süre için bile değişmesi, canlılığın tümüyle ortadan kalkması anlamına gelecektir. Fakat öyle olmaz. Atmosferdeki bu gazların tam insanların ihtiyaç duyduğu oranda oluşması ve sürekli olarak bu oranda sabit tutulması bizlere planlı bir yaratılışı göstermektedir. Dünya aynı zamanda büyüklük açısından da bir atmosfere sahip olmak için en ideal boyutlardadır. Eğer dünyanın kütlesi biraz daha az olsaydı çekim gücü azalacak ve atmosfer uzaya dağılıp gidecekti. Eğer kütlesi biraz daha fazla olsaydı, bu defa da artan çekim gücü nedeniyle atmosferdeki gazlar yeryüzü tarafından emilecekti. Dünyanın şu an sahip olduğu türden bir atmosferin oluşabilmesi için gereken şartlar aklın alamayacağı kadar fazladır ve yaşam için bu şartların hepsinin birden sağlanması gerekir. Gökyüzündeki bu hassas ölçü ve dengelerin kuruluşundan Rahman suresinin 7. ayetinde şöyle bahsedilir. Gökyüzü, onu da yükseltti ve ölçüyü koydu. İnsanların çoğu, atmosferin gaz bileşimindeki, dünyanın güneşe olan uzaklığındaki veya gezegenlerin hareketlerindeki hassas dengelerin ince ayarların bilincinde olmadan yaşamlarını sürdürür. Bu dengelerin ve ayarların kendi yaşamları açısından ne kadar büyük önemi olduğunu bilmezler. Oysa bunların herhangi birinde meydana gelecek çok küçük bir değişiklik bile insanlığın varlığı ve devamı açısından çok büyük bir sorun oluşturacaktır. Dünya yüzeyinin yaşam için gereken en uygun ısı aralığında tutulması da pek çok hassas dengenin bir araya gelmesiyle sağlanmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri dünyanın güneşe olan uzaklığıdır. Dünyanın güneşe olan uzaklığı canlılık için gereken sıcaklığın sağlanabilmesi açısından olabilecek en uygun uzaklıktır. Güneş şimdikinden biraz daha uzakta olsaydı dünya aşırı derecede soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegenimiz buzul çağına girerdi. Şimdikinden biraz daha yakın olduğu takdirde ise gezegen kavrulur, üzerinde yaşanması imkansız hale gelirdi. Uzaklığın yanı sıra dünyanın güneş etrafında izlediği yörüngeden çok az sapması bile dünyaya ulaşan ısının miktarında büyük değişmelere yol açacaktır. Yapılan hesaplamalara göre dünyaya ulaşan güneş enerjisindeki %13'lük bir azalma yeryüzünün 1000 metre kalınlığında bir buzul tabakasıyla örtülmesiyle sonuçlanacaktır. Enerjinin biraz artması halinde ise tüm canlılar kavrularak ölecektir. Bu nedenle dünyanın şimdiki yörüngesinden hiç şaşmaması gerekir. Güneşin büyüklüğü de yeryüzüne sağlaması gereken ısı açısından en uygun ölçülerdedir. Güneşin yerinde daha küçük bir yıldızın var olması, dünyanın aşırı derecede soğumasına, büyük bir yıldızın var olması ise dünyanın sıcaktan kavrulmasına neden olurdu. Dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızı da üzerinde yaşamı olanaklı kılan dengelerden biridir. Nitekim dünyanın kendi çevresindeki dönüş hızının biraz yavaşlaması, gece gündüz arasındaki ısı farklarının çok yükselmesine sebep olurken, dönüş hızındaki en ufak bir artış atmosfer rüzgarlarının çok büyük hızlara ulaşmasına sebep olur, meydana gelecek kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansızlaştırırdı. Eğer dünyanın dönüş hızı şu anki hızından biraz daha fazla olsaydı, bu sefer de atmosfer fazla ısınacağından gaz moleküllerinin dünyadan kaçış hızları artacak, bu nedenle de atmosfer uzaya dağılarak yok olacaktı. Dünyanın dönüş hızı şu ankinden daha az olsaydı, bu kez de gaz moleküllerinin dünyadan kaçış hızları azalacak ve atmosfer yer çekiminin etkisiyle toprak tarafından emilerek yok olacaktı. Dünyanın ekseninin 23 derece 27 dakikalık eğimi de kutuplarla ekvator arasındaki ısı dengesinin oluşmasını sağlar. Eğer bu eğim olmasaydı, kutup bölgeleriyle ekvator arasındaki sıcaklık farkı çok artacak ve aşırı sıcaklık nedeniyle yaşanabilir bir atmosferin var olması imkansızlaşacaktı. Dünyanın ekvatoruyla kutupları arasında yaklaşık 120 derecelik bir ısı farkı vardır. Ancak bu iki bölgenin arası pek çok yerde yüksek dağlardan ve tepelerden oluşan engebeli bir yapıya sahiptir. Yeryüzündeki bu engebeler ısı farkından dolayı ortaya çıkması muhtemel kuvvetli hava akımlarını engelleme görevi görür. Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleşmiş olsaydı çok şiddetli bir atmosfer hareketi olur ve yaşam mümkün olmazdı. Hızı saatte 1000 kilometreye varan fırtınalar sonucunda kısa sürede atmosferin dengesi yok olur ve atmosfer uzaya dağılırdı. Görüldüğü gibi yaşamın en önemli temellerinden biri olan hava ancak iç içe geçmiş pek çok hassas denge sayesinde varlığını sürdürmektedir. Tüm bunların yanı sıra dünya üzerindeki yaşamın devamı için daha başka pek çok denge sağlanmıştır. Örneğin eğer yer çekimi kuvveti şu ankinden daha güçlü olsaydı, atmosfer çok fazla amonyak ve metan gazı biriktirirdi, bu da yaşamın sonu anlamına gelirdi. Ama yer çekimi daha zayıf olsaydı, atmosfer çok fazla su kaybeder, o zaman da canlılık mümkün olmazdı. Yer kabuğunun kalınlığı da dünyadaki hassas dengelerden birini oluşturur. Eğer yer kabuğu şu ankinden daha kalın olsaydı, atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. Bu da insan yaşamını çok ciddi şekilde etkilerdi. Eğer bunun tersi olsaydı, yani yer kabuğu daha ince olsaydı, bu sefer de hayatı imkansız kılacak kadar çok sayıda volkanik hareket meydana gelirdi. İnsan hayatını çok yakından ilgilendiren bir denge de ozon tabakasının kalınlığıdır. Şayet ozon tabakası şimdikine göre daha kalın olsaydı, yeryüzü ısısı çok düşerdi. Eğer daha ince olsaydı, bu sefer de yeryüzü aşırı derecede ısınır, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarına karşı bir koruması kalmazdı. İşte tüm bu dengelerden tek bir tanesinin bile olmayışı hayatın sonu olurdu. Ancak Allah evreni büyük bir akıl ve güçle yaratmış ve dünyayı da insanın yaşamı için özel olarak hazırlamıştır. Buna rağmen pek çok insan tüm bu olup bitenlerden habersiz bir hayat sürer. Allah Kur'an'da Fatır suresinin 13. ayetinde bu nimetlerini kullarına şöyle hatırlatır. Allah geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. Güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar. Fatır Suresi Ayet 13. Dünyanın insan yaşamı için yaratıldığının göstergelerinden biri de azot çevrimidir. Azot, tüm canlıların dokularında bulunan en temel elementlerden biridir. Atmosferin %78'ini oluşturduğu halde havadaki azot, insanlar ve hayvanlar tarafından doğrudan doğruya alınamaz. Azot ihtiyacının karşılanmasında en önemli görev bakterilere verilmiştir. Azot çevrimi havadaki azot gazıyla başlar. Bazı bitkilerde yaşayan bakteriler havadaki azotu amonyağa dönüştürür. Başka cins bakteriler ise amonyağı nitrata çevirirler. bir sonraki aşamada nitrat, yeşil bitkiler gibi besinini kendi üreten canlılar tarafından emilir. Kendi besinlerini üretemeyen insan ve hayvanlar da ancak bu bitkileri yiyerek azot ihtiyaçlarını karşılar. İnsanlar ve hayvanlardaki azotun yeniden doğaya dönmesi ise bu canlıların atıkları ve ölülerin yine bakterilerce parçalanmasıyla gerçekleşir. Bakteriler bu işi yaparken sadece temizlik işi yapmakla kalmaz, azotun temel kaynağı olan amonyağı da tekrar ortaya çıkarırlar. Amonyağın bir kısmı başka bakterilerce karbona dönüştürülerek tekrar havaya karışırken diğer bir kısmı da yine başka çeşit bakterilerce nitrata dönüştürülür. Bunlardan bitkiler faydalanır ve çevrim böylece sürüp gider. Dikkat edilirse bu çevrim içinde sadece bakterilerin olmaması bile yeryüzündeki hayatın sonunu getirecektir. Çünkü bakteriler olmadan bitkiler karbon ihtiyaçlarını karşılayamayacak ve yok olacaklardır. Bitkilerin olmadığı bir ortamda ise elbette hayat söz konusu olamayacaktır. Dünya üzerindeki su döngüsü de canlılığın devamı için hayati bir sistemdir. Her yıl okyanuslardan 45 milyon metreküp su buharlaşarak atmosfere karışır. Buharlaşan su bulutlara dönüşerek rüzgarlar vasıtasıyla karaların üzerine taşınır ve en sonunda insanlara temizlenmiş, arındırılmış tatlı su şeklinde ulaşır. İnsanlar da bu suyla ihtiyaçlarını karşılar. İnsan yaşamı ancak bu dev su dolaşımı sayesinde devam eder. Eğer böyle bir dolaşımı biz organize etmeye kalksaydık, kuşkusuz dünyanın tüm teknolojisini bir araya getirsek yine de başaramazdık. Ancak buharlaşma yoluyla hayatımızın birinci şartı olan su bize masrafsız ve zahmetsiz bir biçimde ulaşır. Bizim hiçbir şekilde dolaşımını kontrol edemediğimiz ve onsuz birkaç günden fazla yaşayamayacağımız su insana verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Böyle bir nimetin çok önemli bir şükür vesilesi olduğunu Allah Kur'an'da şöyle hatırlatır. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Vakıa Suresi 68-70. Dağların yaratılmasının da dünya üzerindeki dengelerde çok önemli bir katkısı vardır. Dağlar birbirine yaklaşarak sıkışan yer tabakalarının birleşim noktalarında yükselir ve hareketli olan bu tabakaları sabitler. Öte yandan dağların inanılmaz kütleleriyle yer kabuğuna yaptıkları basınç, dünyanın çekirdeğindeki mağma hareketlerinin etkilerinin yeryüzüne ulaşarak yer kabuğunu parçalamasına da engel olur. Binlerce derece sıcaklıktaki erimiş madenlerden oluşan bu çekirdekle meydana gelen hareketler sebebiyle yeryüzünü oluşturan tabakalar arasında ayrılma bölgeleri meydana gelir. Bu bölgelerde yükselen dağlarsa aşağıdan yukarıya gelen hareketleri engelleyerek dünyayı şiddetli depremlerden korur. Dağların yeryüzünde sürekli olabilecek sarsıntı ve hareketleri bu şekilde engelleme özelliğine jeolojide izostasi adı verilir. Dağların bu özelliği daha en yeni teknolojilerle ortaya çıkarılabilmişken, Kur'an'da bize asırlar öncesinden bu jeolojik denge haber verilmektedir. Dağlardan söz eden bazı Kur'an ayetlerinde şöyle denir: O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Lokman Suresi 10. Yeryüzünde onları sarsmasın diye sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye geniş yollar açtık. Enbiya Suresi 31. Tüm bu dengeler dünyanın insanlar için Allah tarafından özel olarak var edildiğini göstermektedir. Bu dengelerin bir tanesinin eksikliği dahi yeryüzünde yaşamı sona erdirmek için yeterlidir. İnsanın üzerinde düşünmesi gereken bir diğer önemli konu da uzayın havasız, soğuk, cansız boşluğunda böyle muhteşem dengeler ve hesaplar üzerine kurulu olan dünyanın uzaydaki tüm tehlikelere karşı korunmuş olmasıdır. Örneğin bizler çoğunlukla pek haberdar olmayız ama her gezegene olduğu gibi dünyaya da çok sayıda göktaşı düşer. Diğer gezegenlere düştüklerinde dev kraterler açan bu göktaşlarının dünyada yaşayanlara zarar vermemelerinin nedeni dünyayı saran atmosferin göktaşlarına karşı kalkan görevi görmesindendir. Göktaşı atmosferin gösterdiği dirence fazla dayanamaz ve sürtünmeden dolayı yanarak parçalanır. Böylece büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike atmosfer sayesinde engellenmiş olur. Dünyaya yaklaşan irili ufaklı meteorları eriterek yok etmesinin yanı sıra atmosfer tabakası uzaydaki tüm zararlı ışınları da süzerek insan hayatının devamı için önemli bir işlevi daha yerine getirir. Çünkü dünyaya güneşten ve diğer yıldızlardan insanlar için zararlı hatta öldürücü birçok ışın ulaşır. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen enerji patlamaları dünyaya ulaşan zararlı ışınların bir kaynağıdır. Bu patlamalar sonucunda oluşan plazma bulutu hızla dünyaya yaklaşırken dünyanın manyetik alanının etkisiyle dünyaya varmadan durdurulur. Bu tür bir patlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılanın benzeri 100 milyar atom bombasına eş değer olduğu hesaplanmıştır. Dünyaya ulaşan zararlı ışınların bir diğer kaynağı da plazma bulutuna göre daha düşük süratte olan güneş rüzgarlarıdır. Güneş rüzgarları atmosferin dışında dünyanın manyetik alanının oluşturduğu Van Allen kuşakları sayesinde dünyaya zarar vermeden etkisiz hale getirilir. Van Allen kuşakları dünyanın çekirdeğinin sahip olduğu özellikler sayesinde oluşur. Çekirdek demir ve nikel gibi manyetik özelliği olan ağır elementleri içerir. Ancak bunlardan daha önemlisi çekirdeğin iki farklı yapıdan oluşmuş olmasıdır. İç çekirdek katı, dış çekirdek ise sıvı haldedir. Çekirdeğin bu iki katmanı birbiri etrafında hareket eder. Bu hareket ağır metaller üzerinde bir çeşit mıknatıslanma etkisi yaparak manyetik bir alan oluşturur. İşte Van Allen kuşakları bu manyetik alanın atmosferin en dışına kadar ulaşan bir uzantısıdır. Bu manyetik alan sayesinde dünya uzaydan gelebilecek olan tehlikelere karşı korunmuş olur. Güneş rüzgarları dünyanın 40 bin mil uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşaklarını geçemezler. Van Allen kuşakları gibi dünyanın atmosferi de dünyayı uzayın öldürücü etkilerinden korur. Atmosferin dünyayı meteorlardan koruduğunu belirtmiştik ama atmosferin tek özelliği bu değildir. Örneğin uzaydaki mutlak sıfır adı verilen -273 derecelik ısı insanlar için öldürücü etkiye sahiptir ama atmosfer tarafından dışarıda tutulur. Asıl ilginç olan atmosferin radyo dalgaları ultraviyole ve görünür ışık gibi yalnızca zararsız aynı zamanda da canlılık için hayati öneme sahip olan ışınları geçirmesidir. Atmosfer tarafından belirli oranda geçmesine izin verilen ultraviyole ışınları bitkilerin fotosentez yapmaları dolayısıyla tüm canlıların hayatta kalmaları açısından büyük önem taşır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları başlangıçta yeryüzündeki tüm canlıları öldürecek miktarlarda enerji yüklüdür. Ancak bu ışınlar yeryüzüne verecekleri zararı önleyecek kalkanı da yine kendileri yapar. Ultraviyole ışınları oksijen gazına bir atom daha ekleyerek kendilerine filtre görevi görecek ozon gazını oluştururlar. Bu şekilde oluşan ozon tabakası öldürücü ultraviyole ışınlarını süzer ve bu ışınların dünya yüzeyine canlılık için tam gereken oranda ulaşmasını sağlar. Böylece yeryüzündeki yaşamın en temel şartlarından birini oluşturur. Kısacası eğer dünya çekirdeği manyetik alan oluşturacak bir özelliğe sahip olmasaydı, atmosferde zararlı ışınları süzecek bir yapıda olmasaydı, dünya üzerinde yaşam diye bir şeyden bahsetmek mümkün olamazdı. Dünyanın korunmuş tabanını oluşturan manyetik alanın var olması için ayın ve komşu gezegenlerin büyüklükleri ve dünyaya olan uzaklıkları da önemlidir. Örneğin komşu gezegenlerden birinin şimdikinden büyük olması o gezegene büyük bir çekim kuvveti kazandıracak, bu büyük çekim kuvveti dünyanın çekirdeğindeki katı ve sıvı kısımlardaki hareket hızını değiştirecek ve bugünkü şekliyle bir manyetik alanın oluşmasına engel olacaktı. Görüldüğü gibi dünya göğünün korunmuş tavan özelliğine sahip olması, dünyanın çekirdek yapısı, dönüş hızı, gezegenler arası uzaklık ve gezegenlerin kütleleri gibi pek çok değişkenin en uygun değerlerde bir araya gelmesinin bir sonucudur. Bu mükemmel şartlar gerçekleştiği için dünyanın üzerinde kendini sarıp kuşatan ve dış tehlikelere karşı koruyan mükemmel bir sistem çalışmaktadır. Açıktır ki insanın yaşamı için kesin olarak gerekli olan bu koruyucu sistem ancak alemlerin Rabbi olan Allah tarafından var edilebilir. Gökyüzünün korunmuş bir tavan olarak yaratıldığını Allah Kur'an'da 14 asır önceden bizlere şöyle bildirmektedir. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlarsa bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya 32. Korunmuş tavan tanımı, dünyanın sahip olduğu ve modern çağda keşfedilen koruyucu özellikleri tam olarak açıklayan bir ifadedir. Elbette ki Kur'an'ın indirildiği 7. yüzyılda ne atmosferin koruyucu özelliğinin ne Van Allen kuşaklarının varlığının bilinmesi imkansızdı. Bu nedenle gökyüzünün korunmuş bir tavan kılındığını ifade eden bu ayet, Kur'an'ın tüm bilgilere sahip, sonsuz ilim sahibi Allah tarafından indirildiğini gösteren delillerden biridir. Başka gezegenlerin bu tür korunmuş tavanlardan yoksun olmaları, dünyanın insan yaşamı için özel olarak yaratıldığının bir başka göstergesidir. Örneğin Mars gezegeninin çekirdeği katıdır ve bu nedenle etrafında manyetik bir koruma söz konusu değildir. Ayrıca sadece gezegenin uygun büyüklükte olması da manyetik alan için yeterli değildir. Örneğin Venüs gezegeninin çapı yaklaşık Dünya'nınki kadardır. Kütlesi de hemen hemen Dünya'nınkine eşittir. Dolayısıyla hem basınç açısından hem de diğer etkenlerden dolayı Venüs'te de metalik bir sıvı çekirdek oluşması kaçınılmazdır. Fakat buna rağmen Venüs'te manyetik alan yoktur. Bunun sebebi de Venüs'ün Dünya'ya göre oldukça yavaş dönmesidir. Dünya kendi etrafındaki turunu bir günde tamamlarken Venüs bir turu 243 günde tamamlar. Görüldüğü gibi sadece manyetik alanın oluşması bile aynı anda pek çok şartın birden var olmasını gerektirmektedir. Sonuçta dünyada yaşam için gerekli olan hassas dengelerin bir takım tesadüflerin eseri olmadığını anlamak için uzaydaki böyle milyonlarca ölü gezegene bakmak bile yeterlidir. Yaşam için gerekli koşullar kendiliğinden hiçbir şekilde oluşamayacak kadar karmaşıktır ve bu koşullar yalnızca dünya için özel olarak yaratılmıştır. Buraya kadar özet olarak ele aldığımız bu dengeler, gerçekte insanoğlunun dünya üzerinde varlığını emniyet ve huzur içinde sürdürebilmesi için kurulu olan iç içe geçmiş, birbirleriyle bağlantılı milyonlarca denge ve düzenden yalnızca birkaçıdır. Dünyadaki dengelerin ve uyumun bir kısmına bakmak dahi Allah'ın yüce varlığını idrak etmeye ve evrendeki her ayrıntıda planlı bir yaratılış olduğunu kavramaya yeterlidir. Kuşkusuz ki hiçbir insanın ya da hiçbir canlının böyle muazzam bir dengeyi ve düzeni kurabilmesi mümkün değildir. Bu muhteşem düzenin parçaları da yani atomlar, elementler, moleküller, gazlar da kendi kendilerine böyle iç içe geçmiş, son derece hassas hesap ve ölçüler, ince ayarlar üzerine kurulu bir düzen oluşturamazlar. Çünkü planlama, düzenleme, ayarlama, hesaplama, ölçü koyma gibi eylemler ancak akıl, bilgi ve kudret sahibi varlıklar tarafından gerçekleştirilebilir. Tüm evreni, dünya gibi bir gezegende biz insanların yaşamına uygun olarak düzenleyen, planlayan, dengeleyen, bu düzeni son derece hassas ölçüler ve dengeler üzerinde ayakta tutan yüce varlıksa, sonsuz akıl, bilgi ve kudrete sahip olan Allah'tır. Kur'an'da bu gerçekleri fark edebilen insanların ancak temiz akıl sahipleri olduklarından söz edilmekte ve şöyle denilmektedir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 190-191. Dinlemiş olduğunuz bu program, Bilim Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.